Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahrim Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Mordad 1401, Hicri Kameri 11 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 9 Ağustos 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Aşura mesajları, Ayetullah Hameni açısından Aşura kıyamı ve Hüseyin-i Hamaset adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi huzurunda Şam-ı Gariban yas merasimi düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran, Filistin'in daimi destekçisi olmaya devam edecek dedi. Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah 40 yıldır İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yoluna bağlı kalmıştır ifadesini kullandı. Viyana'da müzakereler sona erdi. İran müzakere heyeti İran'a döndü. Erdoğan, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. İran uydusu Hayyam bugün uzaya fırlatılacak. Şimdi haberler.
Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti ardından dün gece ülke çapında Şam-ı Gariban merasimleri camiler, dini mekanlar ve Hüseyiniyelerde düzenlendi. İran çapında milyonlarca Ehl-i Beyt aşığı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Şam-ı Gariban gecesinde dini mekanlarda akşam ve yatsı namazı ardından imam ve sadık yarenlerinin şehadeti ve Ehl-i Beyt'in esir alınması musibeti nedeniyle yas merasimi düzenleyerek Kerbela esirlerinin gurbet acısını gözyaşlarıyla andılar. Yaslı gruplar ellerindeki mumlarla Kerbela mesajını dünyaya duyuran Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'yı saygıyla andılar. Kerbela'da da milyonlarca Ehl-i Beyt aşığı Şam-ı Gariban gecesinde mateme oturdu. Şam-ı Gariban, İmam Hüseyin Aleyhisselam Ehl-i Beyti ve Kerbela olayına şahit olan çocuklar ve esirlerin Aşura akşamında karanlık çölün ortasındaki avareliğini hatırlatır.
Dün gece Tahran'da İran İslam İnkılabı rehberinin huzurunda Şam-ı Gariban yas merasimi düzenlendi. Merasimde konuşma yapan Hüccetü'l-İslam Refii, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın son anlarında düşman ordusuna yaptığı tarihi konuşmasına atıfta bulunarak dininiz yoksa hiç değilse dünya işlerinde özgür olun cümlesini hatırlattı ve bunun anlamının insanları korkutmamak, haya ve iffet, hile ve ihanetten sakınmak, helal mal edinmeye çalışmak, kamu haklarına riayet etmek olduğunu söyledi. Ayrıca Ehl-i Beyt meddahlarından Mahmud Kerim'i İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Pak Yarenler hakkında mersiyeler okudular.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, gaspçı Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik yeniden saldırılarını kınayarak, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik yeni saldırıları Amerika Başkanı'nın bölgeye yaptığı son ziyaretin sonucudur, dedi. Muhammed Muhbir, dün Hüseyin-i Aşura merasimi kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Gaspçı Siyonist rejimin Gazze şeridindeki vahşi saldırıları, ırkçı rejimin içinde bulunduğu zor şartları ve krizlerini gösteriyor. Terör rejiminin bu saldırıları kuşkusuz Müslümanların ve direniş güçlerinin daha fazla birliğine yol açacaktır. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Siyonist rejimin ve onun bölgesel ve küresel destekçilerinin acil ateşkes için çabalarının işgal altındaki topraklarda direniş gücünün ne kadar ilerlediğini gösterdiğini vurguladı. Muhbir direnişi zafere giden tek yol olarak nitelendirdi ve gayretli ve Müslüman gençlerin irade ve çabalarıyla Filistin ve Kudüs'ün gaspçı İsrail rejiminin pençelerinden bir an önce kurtaracağını umduğunu ifade etti. Siyonist İsrail rejimi Cuma akşamı Gazze şeridinin farklı bölgelerine hava ve topçu saldırılarına başlamış ve bu barbarca saldırılar sonucunda 15'i çocuk, 2'si kadın, en az 44 kişi şehit olmuş, 360'dan fazla Filistinli de yaralanmıştır. Bu arada Filistin İslami Cihat Hareketi cumartesi gecesi yaptığı açıklamada Mısır'ın hemen uygulama aşamasına giren ateşkes planına ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentlerinde dün Aşura merasimleri çeşitli etkinliklerle düzenlendi. Iğdır ve Ağrı'da Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi. Iğdır'da yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce kişi ve Ehl-i Beyt aşıkları her yıl Muharrem ayının 10. günü Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının yasını tutmak amacıyla düzenlettiği Aşura merasimi dolayısıyla sabah saatlerinde bir araya geldi. İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde matem ayı kabul edilen Muharrem ayında siyahlara büründü. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de anma programı düzenlendi. Ehl-i Beyt Yeşil Cami Derneği'nce gerçekleştiren programda bir araya gelen çok sayıda vatandaş sinirlerini vurarak gözyaşı döktü.
Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün gece Hüseyin-i Aşura münasebetiyle yaptığı konuşmada bu hareketin son 40 yılda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yoluna bağlı olduğunu gösterdiğini söyledi. İran Press'e göre Nasrullah, Lübnan Hizbullah'ının İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunu ve çizgisini takip etmek için ahit yaptığını vurgulayarak, "Biz kuşatma, açlık, cinayet, psikolojik savaş, terörle tehdit ve tüm zorluklar altında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanındayız ve tüm zorluklarda ahdimizi yerine getireceğiz." Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasimlerinin güvenliğini sağlamada oynadıkları rol dolayısıyla bu ülkenin güvenlik güçlerini ve ordusunu da takdir etti. Kerbela faciasının ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve sadık arkadaşlarının şehadetinin üzerinden yüzyıllar geçti ama bu hadisenin önemi azalmazken zaman geçtikçe Aşura'nın mesajı daha da arttı. Dün pazartesi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti yıl dönümü olan Muharrem ayının 10. günüydü.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri Aşura günü vesilesiyle yaptığı konuşmada Kerbela olayı hakkında konuşarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın İslam dininin düşmanlardan kurtarmak için kıyam ettiğini söyledi. Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Bedreddin Abdülmelik El-Husi, İmam Hüseyin'in kıyamına temasla Amerika'nın ve Siyonist rejim İsrail'in düşmanlarının gerçekte İmam Hüseyin'in düşmanlarının yaklaşımının devamı olduğunu söyledi. El-Husi ayrıca şöyle dedi. İmam Hüseyin gerçek İslam'ın ve peygamberin hareketinin devamıydı ve İslam halkını kurtarmak ve onu düşmanlarından kurtarmak için kıyam etti. El-Husi, Yezid'in yönetiminin İslam ümmeti için bir tehdit olduğunu belirterek, biz İmam Hüseyin aleyhisselam döneminde olduğu gibi hedef alınan bir ümmetiz. Amerika ve İsrail Yezid'in yaklaşımını sürdürüyor ve kim onların saflarına katılıp çıkarları doğrusunda hareket ederse onun durumu İbn-i Ziyad ve Şemr'in durumu gibidir, dedi. El-Husi konuşmasının sonunda şöyle dedi: düşmanlarımız bizi köleleştirmeye ve kontrol etmeye çalışıyor.
Pazartesi günü Nijerya halkı Hüseyin'i Aşura vesilesiyle ülkenin farklı şehirlerinde yürüyüş düzenledi. Ancak bu ülkenin güvenlik güçlerinin halka saldırması ve ateş açması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti. İrna'nın haberine göre Nijerya İslami Hareketi'nin internet sitesinden alıntılanan habere göre Aşura münasebetiyle Nijerya'nın Zaria, Abuja, Lagos, Saminaka gibi çeşitli şehirlerinde merasimler ve yürüyüşler düzenlendi. Habere göre yürüyüşe katılanlar İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık arkadaşlarının şehadetinin yasını tuttular. Zaria şehrinde Şeyh Abdülhamid Bello, bu şehirdeki Aşura yas töreninin son konuşmasını yaparken polis ve güvenlik güçlerinin yas tutanların üzerine ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda da Nijerya'da Hüseyin'i Aşura yas merasimlerine Nijerya güvenlik güçleri tarafından şiddetli şekilde saldırılar düzenlenmişti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. Viyana'da kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen ve Amerika'nın tek yanlı çekildi nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirmesi ve İran aleyhindeki yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili müzakereler sona erdi ve İran müzakere heyeti Tahran'a döndü. Geçen hafta Perşembe günü Viyana'da yeniden başlayan müzakerelerin tamamlanmasının ardından İran müzakere heyeti dün akşam Tahran'a döndü. Bu arada görüşmelerin koordinatörü Enrico Mora'nın diğer taraflarla istişareler ve görüşmeleri devam edecek. Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi, Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu başkan yardımcısı ve görüşmelerin koordinatörü Mora'nın dün müzakerecilere geri kalan bazı konular hakkında bazı fikirler sunduğunu belirterek şöyle dedi: İlk cevap ve değerlendirmeler kapsamlı bir inceleme gerektirir. Ek yorumlar ve değerlendirmeler Mora'ya ve diğer taraflara iletilecektir. İran Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu üst düzey yetkilisine göre son 4 gün içinde İran'ın kaygılarının ve endişelerinin karşılanmasını gidermek için kalan birkaç konuda yoğun görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler sırasında Tahran'ın tutumları karşı taraflarla paylaşıldı ve bazı konularda görece ilerleme kaydedildi.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, dün gece Viyana'daki müzakere tarafları arasında nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasına devam etme yolunun ana hatlarını çizen taslak belgenin dağıtıldığını duyurdu. İran Press'in verdiği habere göre Ulyanov dün gece attığı tweette, Avrupa Birliği Koordinatörü'nün nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasının yeniden başlatılmasına ilişkin taslak metni müzakere eden taraflar arasında dağıttığını belirtti.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde bu birliğin Viyana'da bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü koordinasyon çabalarını övdü ve nihai anlaşma İran halkının hak ve çıkarlarını güvence altına almalı, yaptırımların kalıcı ve etkili bir şekilde kaldırmasını sağlamalıdır, dedi. Emir Abdullahyan söz konusu telefon görüşmesinde İran müzakere heyetinin anlaşmaya varmak için kararlılık ve ciddiyetle Viyana'da bulunduğunu ve kalan sorunları çözüm için yapıcı fikirler sunduğunu vurguladı. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlu Şefi Joseph Borrell de telefon görüşmesinde Viyana müzakerelerinin yeni turunda kendi görüşüne göre göreceli ilerleme kaydedildiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi ofis başkanı İsmail Haniye ile yaptığı telefon görüşmesinde direniş ekseninin son zaferlerini kutladı. Muhabirimizin verdiği habere göre Emir Abdullahyan söz konusu telefon görüşmesinde Direniş Cephesi'nin Siyonist düşmana karşı savaşta verdiği şehitleri tebrik ederken, Siyonistlerin Filistinli kadın ve çocukları öldürmesini terör rejiminin çaresizliğinin ve zayıflığının bir işaret olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı, direniş gruplarının birliğinin sağlanmasında İsmail Haniye'nin tutumunu takdir ederken, bu birliği direniş ekseni için büyük bir başarı olarak nitelendirdi ve direnişin bir kez daha zalim düşman karşısında durabildiğini söyledi.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör rejimi İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu söyledi. Bu arada terör rejimi İsrail'in işgalindeki Filistin'in Aşkelon bölgesindeki bir hastaneden yapılan açıklamaya göre Gazze şeridinden direniş gruplarının roket atışı sebebiyle en az 60 Siyonist'in hastanede tedavi edildiği anlaşıldı. Siyonist rejim Kudüs tugaylarının füze ve roket saldırılarının yol açtığı zararları saklamaya çalışsa da ancak işgal altındaki topraklardaki aktivistlerin sosyal paylaşım sitelerine yayınladıkları fotoğraflar hasar ve yangın dahil bu zararların sadece küçük bir kısmını gösteriyor. Yayınlanan görüntülerde Gazze şeridinde bitişik sınır bölgelerindeki fabrikalarda yangın çıktı ve Siyonist askerlerin kaçtığı görülüyor.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, İran uydusu Hayyam'ın birkaç saat içinde dünyadan 500 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye fırlatılacağını duyurdu. İRNA'ya göre Kazakistan'a giden İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Instagram sayfasında bir video yayınlayarak İran bayraklı Hayyam uydusunun Soyuz uydu taşıyıcısıyla bugün Tahran saatiyle 13.30'da Kazakistan'ın Baykonur Uzay İstasyonu'ndan fırlatılacağını söyledi. Zarepur bu uydunun İran'ın ihtiyaç duyduğu uzay verilerini sağlamak için çok büyük bir adım olduğunu ve görüntülenin ülkenin çevre ve tarım alanlarındaki uzay uygulamalarını tanıtmak için yüksek doğrulukla kullanılabileceğini bildirdi.
İran-Irak Ortak Maden Sanayi ve Tarım Odası Başkanı, Irak hükümetinin İran'dan gaz ithalatını arttırmak istediğini söyledi. Yahya Al-İshak, Diyalog Radyosu'na verdiği röportajda İran ile Irak arasında 20 milyar dolarlık iktisadi işbirliğinin ufkuna atıfta bulunarak şöyle dedi. İkili işbirliğinin yaygınlaşmasında doğal gaz büyük önem taşıyor.
Türkiye'de kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 362 Afgan, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sınır geçenler kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sınır dışı ediliyor.
Chicago Menkul Kıymetler Borsası'nda buğday ve mısır fiyatları Ukrayna'dan tahıl ihracatının devam etmesiyle düşüş kaydetti. Öte yandan Amerika'nın Orta Batı bölgesinde yağmur tahminleri ve düşük sıcaklıklarda mısır ve soya fasulyesi fiyatlarında düşüşle ilgili endişelerin bir kısmını ortadan kaldırarak bu mahsullerdeki düşüşe katkıda bulundu.
Ve Moskova ve Kiev atom santrallerine yönelik saldırılar için birbirlerini suçladılar. Kremlin pazartesi günü Ukrayna güçlerini Zaporizhya atom santraline ateş açmakla suçlayarak Avrupa için potansiyel felaket sonuçlarına karşı uyarıda bulundu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Orta Asya ülkelerinin üniter Çin'i desteklemeleri konusunda. Amerika'nın Çin'i zayıflatmak ve Asya kıtasındaki Pekin hükümetinin muhaliflerini kışkırtmak için sürekli çabalarının ardından Orta Asya Cumhuriyetlerinin başkanları tek Çin ilkesini desteklemeye başladılar. Kazakistan'ın 20 kentinde Ocak olaylarında perde arkasının ortaya çıkmasıyla Pekin'in, Nur Sultan'ın merkezi hükümetine verdiği destekle bu ülkede batı kaynaklı renkli devrimin önlenmesini destekleyen siyasetlerin ardından Kazakistan hükümeti kendisini Çin'e borçlu olarak görüyor. Böylece Kazakistan tek Çin ilkesini destekleyen ilk Orta Asya ülkesi oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın eyleminin ardından Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan başkanlarında tek Çin ilkesini desteklediler. Türkmenistan yetkilileri bile tek Çin ilkesini onayladı. Orta Asya liderlerinin Amerika politikalarına karşı çıkarak tek bir Çin'i destekleme çabaları dünyanın en büyük kıtasında Amerika ve Birleşik Krallık'ın ikili ve çelişkili politikalarına güçlü bir mesaj olduğu açıktır. Kazakistan hükümeti Tayvan'ı Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bu bağlamda Kazakistan Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Aybek Asmadiyarov, ülkesinin üniter Çin ilkesini desteklediğini ve Tayvan'ı Çin Halk Cumhuriyeti'nin topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Nur Sultan hükümetinin bu üst düzey yetkilisi ayrıca şunları vurguladı. Kazakistan, mevcut uluslararası hukuk normlarına ve Birleşmiş Milletler şartına uyulmasını destekler ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1971'deki kararına bağlı kalmıştır.
Bu ülkelerin bağımsızlığından sonra Amerika'nın Orta Asya'daki hareketlerine bakıldığında Amerika'nın ve Batılı ülkelere bağlı sözde sivil toplum kuruluşlarının renkli devrimler gibi siyasi ve sosyopolitik eğilimlerin çoğunda kilit rolü olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Buradaki amaç da gayet açık ve net. Bu arada şunu da söylemek gerekir, Orta Asya bölgesi uzun vadede Amerika için ilgi çekici bir bölgedir. Bu nedenle batılı siyasetçiler, özellikle de Amerika, Orta Asya Cumhuriyetlerinin olaylarına büyük ilgi gösteriyor gibi görünüyor. Bu bağlamda siyasi meseleler uzmanı ve analisti Andrei Serenko, Amerika'nın son birkaç yılda Orta Asya'daki faaliyetlerine atıfta bulunarak, bu ülkenin bölgedeki hedeflerine değinerek şöyle dedi. Amerika'nın Orta Asya'daki faaliyetleri Çin'in ve hatta Rusya'nın küresel genişlemesini sınırlamak amacıyla Avrupa-Atlantik stratejisini gerçekleştirmek için açık bir oyundur. Bu bağlamda Orta Asya bölgesindeki bağımsız ve güçlü ülkeler için sorun yaratabilecek siyasetlerin benimsenmesi Beyaz Saray yönetiminin her zaman gündeminde olmuştur. Çin'i, Rusya'yı ve hatta İran'ın etkinliğini yok etmek için Orta Asya ülkeleri medyasına sızmak, Çin düşmanlığı, Rus düşmanlığı ve İslamofobiye yönelik yazılar ve fikirler yaymak, Amerika liderliğindeki batılı hükümetlerin Orta Asya'daki müdahaleci siyasetleri arasında sayılıyor. Amerika, Orta Asya ülkelerinin olaylarına büyük ilgi gösteriyor. Bu bağlamda Amerika, Batı yanlarının seçim kampanyalarını açıkça desteklemekte ve kitle iletişim araçları aracılığıyla Batı karşı siyasetlere, sahip adaylara veya Orta Asya bölgesi ülkelerinde önemli etkiye sahip olan Rusya, Çin ve hatta İran'a karşı sürekli yorumlar yapıyorlar. Bu nedenle Orta Asya Cumhuriyetlerinin başkanları Amerika ve diğer batılı zorba hükümetleri mesajlar göndermek istiyorlar. Bu bağlamda Orta Asya ülkeleri batılı hükümetlere karşı tek Çin devleti vurgusu yaparak tek Çin ilkesini desteklemeye çalışıyorlar. Böylece Orta Asya'da renkli devrim veya yıkımın mümkün olmayacağını batılı devletlere anlatmak istiyorlar.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa Birliği'nin acil doğalgaz tüketimi azaltma tasarısı hakkında. Rusya'dan ithal edilen gazın azaltılmasının ardından Avrupa'daki enerji krizinin ciddiyetinin devam etmesiyle birlikte Avrupa Birliği gaz tüketimini azaltmak için acil durum planının uygulanmasına ilişkin yasayı resmen onayladı. Fakat Polonya ve Macaristan bu planın ciddi muhalifleridir. Bu plan Avrupa Birliği'nin kış mevsimi için yakıt tasarruf çabası ve Rusya'dan gaz tedariki konusundaki şüphelerle aynı zamanda onaylandı. Avrupalı yetkililer kış gelmeden gaz rezervini doldurmaya çalışıyorlar. Bu nedenle bu plana göre Avrupa Birliği üyeleri gönüllü olarak gaz tüketimini %15 oranında azaltacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamasıyla birlikte Avrupa'da enerji krizi şiddetlendi. Rus yetkililerinin Avrupa'ya verilen gaz miktarını azaltması, Avrupa'daki enerji krizinin endişe verici bir safhaya gelmesine neden oldu. Tabii ki geçtiğimiz haftalarda Avrupalı yetkililer, kıtanın yakın Cezayir ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi diğer gaz tedarik eden ülkelerle istişare ederek gaz sıkıntısının bir kısmını telafi etmeye çalıştılar. Ayrıca kömürle çalışan elektrik santrallerinin yeniden açılmasını ve nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılmasını içeren acil durum planlarını uygulamaya başladılar. Ancak pratikte bu politikalar etkili olmadı ve artık Avrupa ülkeleri soğuk mevsimin gelmesinden endişe ediyor. Norveç Üniversitesi'nden profesör olan Glenn Dizen, Batı'nın Rusya'nın enerji sektörüne yaptırım uygulama girişimine atıfta bulunarak Avrupa Birliği'nin adeta motor gücü olan Alman ekonomisinin yolun sona geldiğini tahmin etti. Bu arada Avrupa ülkeleri arasında en büyük ekonomisi olan Almanya'nın durumu daha vahim. Dolayısıyla bu ülkenin önümüzdeki aylarda gaz tüketiminde diğer ülkelere göre daha ekonomik olması gerekiyor.
Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Birinci Yardımcısı Robert Habeck, Almanya'nın %15'ten fazla veya 10 milyar metreküp gaz tasarrufu yapması gerektiğini söyledi. İtalya'nın payı yaklaşık 8 milyar metreküp, Fransa ve Hollanda'nın payı ise her biri yaklaşık 5 milyar metreküp gaz olacağı tahmin edilmektedir. Avrupa'da gaz tüketim yönetimi, Macaristan'ın Avrupa'nın Rus gazını boykot etme siyasetlerine hala karşı çıktığı bir ortamda benimseniyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik stratejisinin değiştirmesi gerektiğini vurgulamış ve yaptırımların Moskova'yı istikrarsızlaştıracağı yönündeki tahminlerin yanlış olduğu konusunda uyarmıştır. Barış için adımlar atılmazsa Avrupa Birliği'nin bir savaş ekonomisiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Macaristan ayrıca ülkenin ulusal enerji alternatifi veya enerji güvenliğini etkileyen Avrupa Birliği yasalarının meşruiyetini de sorguladı. Polonya'da Avrupa Birliği'nin Rusya'dan gaz ithalatını azaltma siyasetine karşı çıkıyor. Polonya makamları üye devletlerin enerji yapısını etkileyen bir kararın tüm üye devletlerin tam mutabakatıyla alınması gerektiğini söylüyor. Aslında Avrupa'da toplu tedbirlerin benimsenmesi artık bu birliğin üyeleri arasında uçurumu netleştirdi ve anlaşmazlıkların kapsamını arttırdı. Bu bağlamda Bloomberg şunları yazdı. Rusya'nın gaz kesintileri bu kış Avrupa Birliği'nde bölünmelere sebep olma riski taşıyor. Çünkü bu ülkelerin bütçeleri ve arz sorunları üzerindeki baskı birliğin şiddetli ve ani enerji kıtlıklarının üstesinden gelme kapasitesini sınırlıyor. Gaz tüketimine yönelik %15 planı Avrupa ülkeleri tarafından onaylanmış olmasına rağmen tüm Avrupa ülkelerinin buna bağlı olduğu görünmüyor. Bu alandaki anlaşmazlıkları yoğunlaştırabilecek bir konu da budur. Avrupa şimdi Rusya için bizzat kurduğu tuzağa düşmüştür. Aslında yaptırımların Avrupa ülkelerini ve özellikle ekonomilerini Rusya'dan daha fazla etkilediği, Avrupalı yetkililerin de bunu kabul ettiği görülmektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Mordad 1401, Hicri Kameri 11 Muharrem 1444 ve Miladi 9 Ağustos 2022 Salı. 1383 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Muharrem 61'de Aşura vakasından sonra esirler ve İmam Hüseyin Aleyhisselam Ehli Beyti'nin Şam'a doğru hareketleri başladı. Hicri Kameri 10 Muharrem 61'in sona ermesi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ve vefakar yarenlerinin şehadetinden sonra Yezidiler İmam Hüseyin Aleyhisselam kafilesini yağmaladılar. Onlar imamın çadırlarını yaktılar ve oradaki her şeyi vahşice yok ettiler. Nihayet İmam Hüseyin Aleyhisselam kafilesi İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha rehberliğinde 11 Muharrem gecesinde Kufe'ye doğru hareket etti ve Hüseyin'i hak hareket bir başka şekilde sürdü. Gerçi düşman imamın askerlerine zahirde yenmeyi başarmıştı ancak Emevi hükümetinin yolsuzlukları ve İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın ifşaatları Emevilerin kara karnesini gün yüzüne çıkardı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ve o Hazretin pak yorunu ebedileştirdi. ...37 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Mordad 1364'te çağdaş alim ve fakih Ayetullah Mirza Muhammed Sagafi 90 yaşında vefat etti. İran'ın Tahran kentinde dünyaya gelen Ayetullah Mirza Muhammed Sagafi Kusar Kum kentinde dini ilimler havzasında dini eğitim yaptı ve önde gelen alimlerin nezdinde dersler aldı ve nihayet irşad makamına ulaştı. Bu önde gelen alim şerefli ömrünü mukaddes İslam şeriatının yayılması ve Kur'an-ı Kerim tefsiri, fıkıh usulü ve İslami hadisler konusunda değerli kitaplarının telifini harcadı. ...38 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Mordad 1363'te İran'ın yetenekli yazar ve mütercim Ebu'l Kasım Payendi 71 yaşında vefat etti. Hicri Şems'i 1292'de İran'ın Necefabad kentinde dünyaya gelen Payendi 19 yaşında iken Tahran kentine gelerek çeşitli dergilerle işbirliği yaptı ve günümüze değin 40 eser kalem aldı ki bunlardan en önemlisi Kur'an-ı Kerim tercümesidir. İlk başlarda eski bilimler alanında eğitimine başlayan Payendi, İsfahan kentinde eğitimini tamamladı. Geçim sıkıntısından dolayı yayıncılık işiyle uğraştı ve bu meslek Payendi'nin gelecek hayatını şekillendirdi. Üstad Payendi çok güçlü bir yazar olmanın yanında kendi çevresindeki halkın yaşamının gözler önüne serilmesinde önemli adımlar attı. Muravecul Zeheb eserinin tercümesi ve Tebri tarihinin tümünün tercümesi Payendi tarafından kaleme alındı. ...103 yıl önce bugün 9 Ağustos 1919 tarihinde İngiltere ile İran arasındaki sultaya dayalık anlaşma İran'ın dönem başbakanı Vusukuddule ile İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon tarafından imzalandı. 1919 anlaşması olarak da bilinen bu anlaşma uyarınca İran'ın ekonomik, askeri ve siyasi işleri İngiliz memurlarının denetimi altında yapılıyordu. İngilizler bu anlaşmayı Rusya'da devrimin gerçekleşmesinden ve bu ülkenin sömürüye dayalı rekabetlerden çekildikten sonra İran'a dayattı. İran'ın özgürlükçü halkı İran'ın İngilizlerin hegemonyası altına girmesine neden olan bu düşmanca anlaşmayla mücadele etmek için kıyam etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Çözülme hızlanıyor. Erdoğan'ı terk etmeye hazırlanıyorlar.
Karar.
Babacan'dan KPSS tepkisi. Devlet tazminat ödemeli.
Yeni Çağ.
İBB'ye kabineden bir bakan daha talip oldu. Bomba kulisi Barış Pehlivan yazdı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Kazım Güleçöz, 5 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde basın kartında Hukuka Dönüş başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonra daha önce Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün görev alanında olan basın kartlarının tanzim ve dağıtımı işi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na devredildi. Ardından sürekli olanlar dahil bütün kartlar için yenileme süreci başlatıldı. Ama Yeni Asya mensupları başta olmak üzere bazı gazetecilerin kartları bir türlü yenilenmedi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Konuyla ilgili olarak CİMER üzerinden iletilen sorulara hep aynı standart cevap verildi. Değerlendirme işlemi devam ediyor. Aylar, yıllar geçti. Bu değerlendirme işlemi bir türlü tamamlanmadı. Bunun üzerine Aralık 2020'de başkanlığa kartımızın verilmesi talebini ihtiva eden bir dilekçe yazdık. Buna da cevap gelmeyince dava açtık. Davaya bakan Ankara 6. İdare Mahkemesi oy birliğiyle verdiği kararda özetle dedi ki, davalı idare tarafından davacının başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğu belirtilmişse de idarenin gerekli araştırma ve değerlendirmeyi yapmayarak aradan uzun bir süre geçmesine karşın davacının basın kartını yenilemediğinin anlaşılması karşısında davacının basın kartının yenilenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Davalı idareci, davacının aldığı bir mahkumiyet hükmü nedeniyle basın kartı taşıma hakkını yitirdiği belirtilmiş ise de davacının 2002'de İstanbul 3. DGMC mahkumiyetine karar verildiği ama İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017'deki kararıyla memnun haklarının iadesine karar verildiği adli sicil kaydındaki mahkumiyetin üzerinden kanunda belirtilen sürelerin geçtiği ve arşivden silinme şartları oluşan mahkumiyetin kart alınmasına engel oluşturamayacağı açıktır. Başkanlığın kart vermeme işlemini iptal eden bu karardan 4 ay sonra kartımız verildi. Böylece hukukun dediğine uyuldu, sağduyuya dönüldü ve 4 yıllık bir keyfilik sona erdi. Başından beri hukuksuzlukları hukukla aşacağız diyorduk. Öyle oluyor ve olacak. Darısı aynı keyfi uygulamaya maruz bırakılan diğer kartları verilmeyen tüm gazetecilere. Ardından sıra gri pasaport dağıtımında uygulanan ayrımcılığa da son verilmesinde.
Esfender Korkmaz 5 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyonda manipülasyon anayasal suçtur başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. TÜİK'in enflasyon verileri akademik çevrelerde ve medyada tartışılıyor. TÜİK verileri doğrudur veya yanlıştır diye doğrudan hüküm vermek imkanımız sınırlıdır. Ama gerek TÜİK'in enflasyon verilerini kendi içinde ve gerekirse diğer kurumların enflasyon verileriyle karşılaştırırsak enflasyon kadar enflasyon karmaşasını da ekonomik istikrarı bozan ve çalışanların mağduriyetine yol açan sonuçlarını görebiliriz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Anayasanın 55. maddesi devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri alır diyor. Gıda fiyatları her zaman ortalama TÜFE'den daha fazla artıyor. Söz gelimi Temmuz ayında yıllık TÜFE %79,6 oldu. Ancak gıda fiyatları daha fazla %94,65 oranında arttı. TÜİK'in TÜFE sepeti içinde gıdanın payı %25,32'dir. Bu pay bir ortalama olduğu için en zengin ve en yoksulun payı aynı kabul edilmiştir. Gerçekte ise işçi ve memurun harcama sepeti içinde gıdanın payı %40 ve üstündedir. Bu durumda işçi ve memur için gıda payını %40 olarak hesaplarsak TÜFE oranı 97,29 oluyor. Devlet ve özel sektör işçi ve memura zam yaparken gerçek enflasyon altında %79,6 oranındaki TÜFE üstünden yapıyor. TÜİK gerçek enflasyon altında ücret verilmesinin sorumlusudur. Doğrusu TÜİK'in ayrıca bir geçinme endeksi hazırlaması gerekir. Ücret ve maaş artışlarının bu endekse göre yapılması gerekir. Anayasa 167. maddesi devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır şeklindedir. İTO'nun Temmuz ayında toptan eşya fiyatları 87,95 ve fakat TÜİK'in YİÜFE %144,61'dir. Arada 56,66 yüzdelik puan farkı var. Yine Temmuz ayında TÜİK'in TÜFE oranı %79,6 iken İTO İstanbul Geçinme Endeksi 89,95'tir. Üstelik bu fark son yıllarda arttı. Önceleri aynı düzeydeydi. Öte yandan TÜİK'in Temmuz ayı yıllık YİÜFE oranı 144,61'dir. Yine TÜİK'in TÜFE oranı %79,60'tır. Arada 65 yüzdelik puan farkı var. Eğer firmalar bu kadar maliyet farkını taşımış olsalardı şimdi hepsi iflas ederdi. Demek ki TÜİK TÜFE'yi düşük gösteriyor. Enflasyonda belirsizlik nedeni ile taraflar sözleşmeleri dolar veya euro ile yapmak istiyor ama yapamıyor. Zira dövizle sözleşme yapılması yasaklandı. Ama hükümet, kamu özel işbirliği sözleşmeleri dolara endekslidir ve müteahhitlerle dolarla sözleşme yapıldı. Birçok sektörde alışveriş dövizle yapılıyor. TÜİK'in enflasyonda manipülasyon yaptığı iddiaları, yatırımları engelledi. Çünkü yatırım yapacak olanlar şaibeli enflasyon verilerine göre fizibilite yapmak istemiyor. Dahası İTO yarı kamusal kurumdur. İTO ile TÜİK arasında fark olunca İstanbul'da yatırım yapacak olanlar hangi veriyi kullanacakları konusunda tereddüde düşüyor ve yatırım yapmaktan vazgeçiyorlar.
Tahran Radyosu.
Orhan Dede, 5 Ağustos tarihli Yeni Mesaj gazetesinde devlet kadrolarında ciddi bir temizlik şart başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. FETÖ'nün güçlü olduğu yıllar geride kaldı ancak biz 2022 Türkiye'sinde kala KPSS sınavında soruların çalınması ile uğraşıyoruz. Son 20 yılda skandallar ülkesi olduk, bundan sonra da kolay kolay bu durumdan kurtulamayacağız gibi görünüyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Skandal sadece sorunların çalınması değil, asıl büyük skandal soru hırsızlığının çalınmış sorularla girdikleri sınavdan hak etmedikleri yüksek puanları alarak devlet kademelerinde yine hak etmedikleri makamları işgal edenlerin bitmemiş olmasıdır. Bugün çalınan soruların sayısı belli ancak bulundukları göreve katakullelerle gelmiş olanların sayısı ise belirsiz. Liyakat esasına göre değil de soruları çalarak ya da araya torpil sokmak gibi başka şekillerde devlette göreve gelenler, devlete değil kendilerini o göreve getirmek için hukuksuz yolların taşlarını döşeyenlere karşı minnet duyarlar. Böyleleri maaşlarını aldıkları devletin değil başkalarının adamı olurlar ve millete hizmet edecekleri yerde hep o başkalarına hizmet ederler. Bu başkaların adı geçmişte FETÖ'ydü, şimdi ise farklı olabilir. Ancak olan yine devlete ve millete olur. Böyle skandalların benzerlerini FETÖ örneğinde en acı şekilde milletçe yaşamadık mı? Evet yaşadık. Ancak tekrar böyle skandallar yaşamayalım diye gerekli tedbirler alınmamış olacak ki şimdi yine FETÖ dönemlerinde sık sık karşılaştığımız soru hırsızlığı hadiseleri yaşıyoruz. Skandal patlak verince hemen ilk iş olarak ÖSYM Başkanı görevden alındı ve KPSS'ye yönelik iddiaların araştırılması için müfettişler görevlendirildi. Dün alınan bir kararla 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edildi. 6, 7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak sınavlar da ertelendi. Yine KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak. FETÖ'cülere istedikleri her şeyin yıllarca tereddütsüz verildiği dönemlerde olağan hale gelen soru hırsızlığının hala devam ediyor olması KPSS ile atanarak devlet kadrolarında görev yapan herkesi lekeliyor ve töhmet altında bırakıyor. İtiraf etmeliyim, bu kolay kolay temizlenemeyecek bir lekedir. Artık adaylar KPSS sınavının yanında bir de mülakata giriyor. Soru hırsızlığı skandalının adaletsizliğe neden olduğu gibi mülakat da hem adaletsizliğe hem de istismarlara açık bir şey. Mülakat iş başında olan siyasi iradenin istediği kadroların atanmasından başka bir amaca hizmet etmez. Maalesef siyasi iradenin aldığı kararlar liyakatli kadroların önünü açmaya değil atamayı yapan siyasi iradenin emir eri mesabesindeki kadroların sayısını arttırmaya hizmet ediyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura ibretleri ve mesajları.
Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız bir başlı özel programda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde bu büyük kıyamın mesajları ve ibretlerini gözden geçirmek istiyoruz.
Aşura gibi muazzam ve mukaddes kıyamın hiç kuşkusuz sadece dünya Müslümanları için değil, bütün insanlığa büyük ve önemli mesajları vardır. Aşura hareketinin mesajlarının kökleri insani fıtrat ve akli selime uzanır ve birçoklarında bütün dünya muhatap alınır.
İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar yarenlerinin kıyamı bir günden daha az bir süre sürdü. ve bu büyük insanların tümü Yezid bin Muaviye'nin acımasız ordusu tarafından şehit düşürüldü. Ancak az önce de belirtildiği gibi Aşura gibi muazzam ve mukaddes kıyamın hiç kuşkusuz sadece dünya Müslümanları için değil bütün insanlığa büyük ve önemli mesajları vardır. Aşura hareketinin mesajlarının kökleri insani fıtrat ve akli selime uzanır ve birçoklarında bütün dünya muhatap alınır. Bu yüzden dünyanın birçok gayrimüslim düşünürü ve siyaset adamı Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam ve ülküleri ve kıyamı hakkında kitaplar ve makaleler yazarak o Hazreti takdirle karşılamıştır. Biz de kısa sohbetimizde Aşura gibi muazzam bir kıyamın mesajlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
İmam Hüseyin kıyame Allah içindi ve o hazret bu yılda sadece Allah'a tevekkül etti ve bu yüzden Allah yolunda cihad ederken tüm zorluklara çok rahat bir şekilde katlandı. Nitekim Aşura öncesi ve sonrasında o hazret ve arkadaşları ve birçok kez bu ilkeye vurgu yaptı. İmam Hüseyin ailesiyle veda ederken Allah Teala'ya yönelik büyük bir iman duygusu ile onlara hitaben şöyle buyuruyor. Bilin ki Allah sizin haminiz ve koruyucunuzdur ve pek yakında sizi düşman şerrinden kurtarır ve sonunuzu hayırlara kavuşturur. Bu büyük insan mazlumane şehadeti sırasında Allah Teala'yı unutmadı ve şöyle fısıldadı. Ey yüce ve güç ve ceberut sahibi olan Rabbim, ben zayıf kulunum ve senden yardım umuyorum ve sana tevekkül ediyorum ve bu bana yeter. İmam Hüseyin aleyhisselam sonunda ve onca acı ve musibetin ardından şöyle buyurdu. Ey yüce Rabbim, ben senin takdirine ve hükmüne razıyım ve senin emrine ve iradene teslim oluyorum. Senden başka ilah yoktur. Ey sığınanların tek sığına Rabbim. Allah Teala'ya yönelik bu iman ve tevekkül anlayışı sayesinde İmam Hüseyin ve arkadaşları her daim büyük bir ihlasla ancak Allah rızasını kazanma yönünde adım attı ve Yüce Allah da bu insanların kıyamını ebedileştirdi.
Güçlü iman ve Allahu Teala'ya tevekkül, Hazreti İmam Hüseyin ve yarenlerinin ilahi sonsuz güçten güç kazanmalarına ve büyük bir şecaatle batıl ordusuna karşı direnmelerine vesile oldu. Ki bu da Aşura hareketinin bir başka önemli dersi sayılır. İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela'ya doğru ilerlerken dinlendikleri bir menzilde arkadaşlarına hitaben şöyle buyurdu. Ey büyük insanlar! Sabredin ve direnin. Zira ölüm sizi tüm zorlardan ve acılardan kurtaracak ve ebedi nimetleriyle geniş cennete kavuşturacaktır. Aşura'ya bağlanan gecede İmam Hüseyin aleyhisselam arkadaşlarını karşı karşıya bulundukları kesin tehlike hakkında uyararak istedikleri takdirde kamptan ayrılabileceklerini söylediğinde onlar Allah'a iman ve şehadet talep ruhunu yansıtan tepkileriyle hak yolunda direneceklerini ve o hazreti yalnız bırakmayacaklarını belirttiler. Nitekim Sa'd bin Abdullah şöyle dedi. Allah'a andolsun, eğer 70 kez öldürüleceğimi ve bedenimi yakarak kül edeceklerini ve yeniden dirileceğimi bilsem, yine sana yardım etmekten el çekmem. Her dirilişimde yeniden sana yardıma koşarım. Evet, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın arkadaşları böyle bir psikoloji ve inançla Allah'ın dinini ve Resulullah'ın evlatlarını savunmakta kararlıydı.
Hak taleplik, hürriyet ve izzet taleplik, aşura olenen her zaman ve her yerde tüm dünya halkına yönelik en önemli mesajları sayılır. Gerçekte İmam Hüseyin'in kıyamında en temel kriterler hak ve adaletin inşa edilmesi ve batıl ve zulmün ezilmesiydi. Yezid, fasık ve salahiyetsiz bir hükümdardı ve haksız olarak Müslümanların halifesi olmuştu. Üstelik İmam Hüseyin'den ona biat etmesini istiyordu. Ancak İmam Hüseyin büyük bir şecaat ve açık bir şekilde şöyle dedi. Ey insanlar! Bilin ki şu pak olmayan haramzade beni iki şeyin arasında seçim yapmaya zorladı. Ya kılıcımı çekip savaşa hazırlanmalıyım ya da zillete bürünüp Yezid'e biat etmeliyim. Ancak bizde zillete yer yoktur. Zira Allah ve Resulü bizi pak eteklerinde yetiştiren mümin insanlar bizim zillete boyun eğmemize asla müsaade etmez. İmam Hüseyin bir başka yerde izzetle ölüm, zilletle yaşamaktan daha iyidir şeklinde buyurur. Böylece İmam Hüseyin insanlara onurlu ve hür yaşamanın yolunu gösterdi ve zillet ve zulüm altında yaşamanın asıl ölüm olduğunu ilan etti. Buna göre hür yaşamanın yolu zalimleri ve zorbaları yok etmek için kıyam etmek ve izzete ve hürriyete ve adalete kavuşmaktır. Bu ülkeler o kadar yücedir ki uğruna canımızı ve malımızı feda etmekten çekinmemeliyiz.
Tahran Radyosu.
Adalet, hürriyet ve izzet gibi yüce ülkülere ulaşmak için bazı şeyler gereklidir ki bunların arasında en önemlisi basiret ve bilinçtir. Aşura kıyamı, halk ve hatta toplumun elit kesimi hakiki basiretten yoksun oldukları takdirde hak yolunu teşhis edemediklerini ortaya koydu. Nitekim Kerbela çölünde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı davet edenler bu kez o hazretin karşısında durdu. Ancak 72 kişi doğru yolu tespit ederek canı pahasına İslam'ı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı destekleyerek tarihte ebedileşmeyi başardı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Aşura kıyamının bu ibreti hakkında titiz bir açıklamada şöyle buyuruyor. İslam ümmeti gerçekten neden İslam peygamberi vefat ettikten 50 yıl sonra İslam devletinin işi şu Müslümanların vezirinden emrine, komutanından alimine, kadısından karisine kadar Küfe'de ve Kerbela'da toplanıp Resulullah'ın ciğerinin bir köşesine o feci şekilde kana buladıklarını düşünmelidir. İnsan neden o insanlar bu hale geldi diye düşünmelidir. Eğer has kesim zamanında doğru buldukları şeyi yapmış olsaydı, tarih kurtuldu ve Hüseyin bin Ali'lerin artı Kerbelalılara gelmelerine gerek kalmazdı. İmam Hüseyin de bizzat kendi döneminin ulema ve düşünürlerine hitaben şöyle buyuruyor. Sizler, ey ulema grubu, eğer bize yardım etmez ve adalet için bizimle bir olmazsanız, zalimler sizin karşınızda daha da güçlenir ve nübüvvet meşalesini söndürmekte daha aktif olur.
İmam Hüseyin aleyhisselam Medine'den ayrılırken kardeşi Muhammed Hanefi'ye bir vasiyetname verdi. Vasiyetnamenin bir bölümünde şu ifadeler yer alıyor. Ben ceddim Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin dinini ıslah etmek için hareket ettim ve emrime aruf ve nehye münker yapmak ve ceddim Muhammed ve babam Ali bin Ebu Talib yöntemine göre davranmak istiyorum. İmam Hüseyin aleyhisselam ceddi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin dinini tehlikede görüyor ve çareyi emr-i maruf ve nehy-i münkerde görüyordu. Ki bu da Aşura'nın tüm insanlar için en temel mesajlarından biridir. Bu yüzden o Hazret Kerbela'da savaş meydanında şöyle buyuruyor. Eğer Muhammed'in dini benim öldürülmemle ayakta kalacaksa, o zaman ey kılıçlar gelin benim canımı alın. İmam Hüseyin aleyhisselam kendi çağında bu önemli farizenin unutulmasının olumsuz sonuçları hakkında da şöyle buyuruyor. Eğer Müslümanlar Yezid gibi birinin emrinin altına girdiyse, o zaman İslam'ın sonu geldi demektir. Evet, ben ceddim Resulullah'tan duydum ki şöyle buyuruyordu. Ebu Sufyan hanedanının hilafeti haramdır. Veya bir gün Muaviye'yi benim minberimin üzerinde görürseniz onu öldürün. Ancak Medine halkı onu Resulullah'ın minberinde gördü ve öldürmedi. Ve şimdi Allah onları fasık Yezid'in eline düşürdü. İmam Ali aleyhisselam da daha önce son vasiyetinde emr-i maruf ve nahy-i münkerin önemine işaretle şöyle demişti. Emr-i maruf ve nahy-i münkeri terk etmeyin, zira o zaman eşkıya size musallat olur ve her ne kadar dua ederseniz edin, icabet görmez.
Gerçi Aşura kıyamında erkekler çarpıştı ve şehit düştü. Fakat kadınlar ister bu kıyamdan önce ve ister Aşura gününde ve ister o günden sonra seçkin rol ifa etti. İmam Hüseyin ta baştan kadınları Mekke ve ardından Kerbela'ya doğru yolculuğunda beraberinde götürdü ve şöyle buyurdu. İlahi tedbir, ehli beyt fertleri ve kadınların benim yanımda olmaları üzerinedir. Kadınlar Kerbela meydanında erkeklere moral vermek ve onlara bakmakta önemli rol ifa etti. Ancak kadınların en önemli rolü Aşura faciası görecede sona erdiği andan itibaren başladı. Ehl-i Beyt kadınları nerede ellerine bir fırsat geçtiyse büyük bir şecaat örneği sergileyerek Yezid iktidarını ifşa etti ve Aşura kıyamının amaçlarını anlattı. Bu arada İmam Hüseyin'in kardeşi Hazreti Zeynep'in ifa ettiği rol en büyük roldü. Hazreti Zeynep Küfe halkına hitaben öyle bir konuşma yaptı ki Küfe halkı büyük utanç ve pişmanlık duydu ve neredeyse hükümete karşı ayaklanacaktı ki bu kez Hazreti Zeynep'in konuşması engellendi.
Kufe'de Hazreti Zeynep selamullah aleyha, Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın sarayında onu aşağılaması ile karşılaştığında İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşlarının şehadetini şöyle anlattı. Ben Kerbela'da güzellikten başka bir şey görmedim. Kerbela şehitleri Allah-u Teala tarafından şehadet için seçilmiş insanlardı. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha Yezid sarayında da büyük bir cesaretle konuştu ve şöyle dedi. Ey Yezid, sen istediğin kadar hile yap ve çaba harca. Ama her ne kadar hile yapar ve çaba harcarsan harca, asla bizim zikrimizi unutturamaz ve bize gelen vahyi yok edemezsin. İmam Hüseyin aleyhisselam büyük kıyamında hanedanının büyük kadınlarının bu tür yeteneklerinden kıyamını tebliğ etmekte yararlandı.
Muhterem dinleyiciler, Aşura İbretleri ve Mesajları isimli programı dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei açısından İmam Hüseyin'in kıyamı.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamı günlerini idrak ediyoruz.
Bu yüzden sizlerle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei açısından Aşura kıyamının önemi ve boyutlarını ele alacağız.
Aşura olayı sayılı saatlerde Kerbela'nın yakıcı sıcak topraklarında ve hak ile batıl cepheleri arasında eşit olmayan bir savaşta yaşandı. O olaydan yaklaşık 1400 sene geçmesine rağmen İmam Hüseyin'in kıyamı hamaset, özgürlük, adalet taleplik ve hak üzerine direnmenin coşan çeşmesidir. Başura hamaseti tıpkı parlayan bir güneş misali aydınlık, marifet ve uyanıklığın tecellisidir.
Hüseyin, tevhid ve adaletin insanın yüce şanına layık gören ve insanlığı buna çağıran tarihin büyük hamaset yazarıdır. Zulüm ve zorbalığa karşı tarihin hamasetlerin genelde Aşura ve Kerbela hamasetinden kalbinden çıkarak onun bereketiyle sonuca ulaşmıştır. İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamından esinlenerek onun hedefleri ve değerleri ile zafere ulaşarak devam eden inkılaplardan biri İmam Hümeyni'nin İran'da şahlık rejimine karşı inkılabıdır.
Bu büyük halk kıyamının sonucu İslam inkılabı olarak adlandırılan altın bir sayfadır. Şimdi İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, rahmetli İmam Hümeyni'nin yolunu sürdürmektedir. Ayetullah Hamenei İslam inkılabının Aşura hamasetinden esinlendiğini işaretle Aşura dersleri işte sizin zamane Hüseyin'i ve Ebi Abdullah Hüseyin'in evladının arkasında durarak yaptığınız bu muazzam ve büyük inkılaptır buyurdu.
Derin tarihi araştırmaları olan İslam İnkılabı rehberine göre İmam Hüseyin aleyhisselam kendi büyük inkılabından önce İslam dinini korumak ve sapmalar ve bid'atleri engellemek için tüm yollara başvurdu. Fakat artık tek yolun şehadet pahasına bile olsa direniş olduğunu görünce direndi. Ayetullah Hamenei şöyle buyuruyor. Resulullah evladının tüm yaşamında İslam'ın muazzam mirasını korumak için ki onun ceddi ve onun babası ve gerçek izleyenlerin mirasıdır, tüm yolları kullandığı hissediliyor. açıklamaktan bilgilendirmeye, propagandasal hareketten o Mina hutbesinde bazı özel alimler, düşünürler, güç sahipleri unsurların vicdanlarını uyandırmak ve duyarlı hale getirmek, bunların tümü Seyyid-i Şehida'nın hayatı boyunca vardır. Ardından da büyük bir sapmanın karşısında canı ile cihat etmekle direnmek.
Ayetullah Hamene'yi o hazretin kıyamına sebep olan toplumun gafleti ve elitlerin Yezid'i desteklemesi ve biat etmesi hakkında açıklamada bulunarak şöyle buyuruyor. Resulullah'ın rihletinden 50 yıl sonra böyle biri iş başına geliyor. Öyle biri ki hatta İslam'ın dış görünüşüne bile riayet etmiyor. Şarap içiyor ve hatalı işler yapıyor. Cinsel fesatlar ve tacizleri açıkça yapıyor. Kur'an aleyhinde konuşuyor, açıkça Kur'an'a karşı şiir okuyor ve dini reddediyor ve alenen İslam'ı muhalefet ediyor. Yalnız sadece adı Müslümanların başkanıdır. O, İslam'ı uygulayan, İslam'ı seven ve onun için yürek yakan biri değildir. Fakat kendi davranışlarıyla tıpkı sürekli pis suyun kaynadığı ve dışarı akarak her tarafı dolduran bir çeşme gibi ondan pis su akıyor ve tüm İslam toplumunu dolduracaktır. Fasit hükümran böyledir işte. Zira hükümran zirvenin başındadır ve ondan akanlar aynı yerde kanmıyor, dökülüyor ve tüm dağı kapsıyor. Böyle birisi o fesatla Muaviye'nin ardından Müslümanların halifesi olmuştur. Resulullah'ın halifi bundan daha fazlası mı? Ve halk grup grup gidip ona biat ettiler. Alimler biat ettiler, zahitler biat ettiler, seçkinler biat ettiler, siyasetçiler biat ettiler. Böyle bir durumda İslam dünyasına bunca gaflet hakim olduğunda ne yapmak gerekir? İslam'ın sembolü olan Hazreti Hüseyin bin Ali aleyhisselam gibi birisi Resulullah'ın Hüseyin bendendir ve ben Hüseyin'in denim dedi birisi böyle bir durumda ne yapmalı? O İslam dünyasını sadece o gün değil ondan asıllar sonra bile uyandıracak, bilinçlendirecek, silkeleyecek bir şey yapmalı. Bu silkelemek ise İmam Hüseyin'in kıyamı ile başladı.
Ayetullah Hamene'yi İmam Hüseyin aleyhisselam ihlasının duru bir ihlas ve hareketinin ise tamamen Allah rızası ve Allah dininin ihyası için olduğunu belirtiyor. İslam İnkılabı rehberi Aşura kıyamı ve şehitlerin efendisi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam hakkında şöyle buyuruyor. Hüseyin İbni Ali aleyhisselam hareketinin bir özelliği şu ki içtenlikle ve hiçbir şaibe olmadan Allah ve din ve Müslümanların toplumunu ıslah etmek içindi.
İslam İnkılabı rehberi Muharrem ve Aşura'nın gönülleri İslami imanın kaynayan temellerine bağladığını, bu yüzden zalim hükümranların her zaman Aşura'dan korktuklarını ve İmam Hüseyin'in nurlu mezarından bile korktuklarını, bu korkunun Emeviler döneminden şimdiye kadar süre geldiğini belirtiyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei açısından müstekbirler İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük kıyamını zayıflatmaya ve silikleştirmeye yönelik tüm çabalarına rağmen Aşura her zaman canlı olan bir gerçektir. Ve yapıcı hareketler de tarih boyunca İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hareketini model almışlardır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle buyuruyor. Hüseyin bin Ali'nin konusu gerçekten İslami asılların doğru İslami düşüncelere doğru hareketinin motor gücü olmuştur. Her özgürlükçü ve Allah yolundaki her mücahit ve tehlike meydanına girmek isteyen herkes bu maceradan ilham almıştır ve onu kendi ruhsal ve manevi dayanağı olarak almıştır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü kısa sohbetimizde sizlerle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei açısından Aşura kıyamının önemi ve boyutlarını ele aldık.
Bize görüşlerinizi turkish@tbilis.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsude.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Esen kalın. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Yezid ile biat konusunda muhalefeti ve mücadele etme kararı ve Medine'den hareket etme niyeti, ünlü şahsiyetlerin ve özellikle imamın hanedanı ve yakınları arasında yayıldıktan sonra imamet ve önderlik görevinden habersiz olan ama İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın korunmasını isteyen bazıları o hazretin huzuruna çıktı ve tutumunu değiştirmeye çalıştı. Bu insanlardan biri de İmam Ali Aleyhisselam'ın oğullarından Muhammed Hanefi'ydi. Muhammed imamın huzuruna çıktı ve şöyle dedi. Kardeşim, sen en sevilen ve en aziz insanlardansın ve ben senin hayır ve maslahatını bildiğimi sana söylemekle yükümlüyüm. Ve o da şu ki, şimdilik belli bir kente ikamet etmeyin ve Yezid'in ulaşamayacağı uzak bir yere gidin. Çünkü senin bazı kentlere gitmenle birlikte halk arasında ihtilaf yaşanabilir. Bazıları seni desteklerken bazıları sana karşı isyan edebilir ve iş ölüm ve kan akıtmaya yol açabilir. Bu arada sen de kazaya uğrayabilirsin. İşte o sırada bu ümmetin en iyi insanların kanı heba olur ve ailen zillete sürüklenir. İmam Hüseyin Aleyhisselam Muhammed Hanefi'ye şöyle buyurdu. Kardeşim, sen ki Yezid ile biat etmekten kaçınmak için bir kentten bir başka kente gitmemi öneriyorsun, şunu bil ki eğer tüm dünyada hiçbir sığınacak yer kalmazsa bile ben asla Yezid bin Muaviye ile biat etmem. O sırada Muhammed Hanefi'nin gözünden yaşlar akarken imam sözlerini şöyle sürdürdü. Kardeşim, Allah sana iyi mükafat versin ki hayır talep ve maslahata yönelik görevini yerine getirdin. Ama ben görevimi senden daha iyi biliyorum ve kararımı vermişim. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu sözleriyle kesin kararını ilan ediyor ve eğer yeryüzünden bunca azametiyle sığınacak hiçbir yer kalmasa bile yine de Yezid ile biat etmeyeceğini ve hedefi uğruna her türlü tehlikeye göğüs gereceğini ve direneceğini ifade ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla Şam-ı Gariban yas merasimi düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran'ın Filistin'in daimi destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Ağrı ve Iğdır'da Kerbela şehitleri saygıyla anıldı. Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah'ın 40 yıldır İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yoluna bağlı kaldığını belirtti. Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri Aşura günü vesilesiyle yaptığı açıklamada İmam Hüseyin'in İslam'ı kurtarmak için kıyam ettiğini söyledi. Nijerya güvenlik güçlerinin Hüseyin'i Aşura yas tutanlara düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Viyana'da müzakereler sona erdi, İran müzakere heyeti Tahran'a döndü. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Joseph Borrell'e hitaben nihai anlaşma İran halkının hak ve çıkarlarını güvence altına almalı dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim.